Zaman Tüneliyle Sümer'e Yolculuk Muazzez İlmiye Çığ Kültür Bakanlığı Yayınları 3. Basım Kasım 1998 Okuyan Ebru Şahiner Muazzez İlmiye Çığ ile birlikte Sümer uygarlığına doğru zaman tüneliyle yola çıkmaya ne dersiniz? Sizleri Sümer'de iki yaşıtınız karşılayacak. Adları Rudingira ve Dada. Sizlerden tam 4000 yıl önce yaşamışlar. Ama yaşadıkları sorunlardan duygularına, düşüncelerine kadar sizlere öylesine benziyorlar ki. Onlarla birlikte olarak Sümer'deki toplumsal hayatı tanıyabilirsiniz. Sümerlilerin Asya topraklarından göç etmeleri nedeniyle Türklerle ilişkileri olabileceğini düşünen Büyük Atatürk, Sümer dili ve kültürünün ülkemizde tanınmasını istiyordu. Bu nedenle Sümeroloji eğitimini başlattı. Bu küçük kitap, İstanbul Arkeoloji Müzeleri çivi yazılı belgeler arşivinde on binlerce Sümer tableti üzerinde uzun yıllar yaptığım çalışmalarımın çocuklarımıza ve halkımıza sunduğum birer küçük ürünüdür. Muazzez İlmiye Çığ. Önsöz. Bu kitabın daha kısa olan ilk basımı 1993 yılında Kültür Bakanlığı tarafından 10.000 adet olarak yapıldı. Kısa zamanda bunların satıldığını görerek yeniden yayımlanmasını istediğimde ikinci basımın parasal nedenden yapılamayacağı, bu yüzden herhangi bir yayın evi tarafından yayımlanabileceği bildirildi. Bu kez Kaynak Yayınları yeni başladıkları çocuk kitapları serisini bunu da almak isteyince çok sevindim. Kitapta birkaç değişiklik yapıldı ve yeni bir öykü daha eklendi. Dada'nın Olağanüstü Bir Günü. En önemlisi Kaynak Yayınları'nın yaptırdığı çağına ve konusuna uygun daha değişik resimlerle bezenmesi oldu. Aslında bu kitap daha önce yazmaya başladığım ve 1996 yılında yine Kaynak Yayınları tarafından yayımlanan ve ikinci basımı yapılan Sümerli Ludingirra adlı kitabın küçük çapta bir denemesi gibiydi. Amaç ilk ve hatta ortaokuldaki çocuklarımızı bundan 4000 yıl önce yaşamış olan yaştaşları, hemen hemen aynı ruhta olup aynı problemlerle karşılaşan bir Sümerli çocuğun ağzından Sümer yaşantısını ve kültürünü biraz tanıtmaktı. Dilleri dilimize benzeyen ve İstanbul Arkeoloji Müzeleri çivi yazılı belgeler arşivinde on binlerce tableti bulunan Sümerlilerin Asya topraklarından göç etmeleri nedeniyle Türklerle ilişkileri olabileceğini düşünen Büyük Atatürk, Sümer dili ve kültürünün ülkemizde öğrenilmesini ve tanınmasını istiyordu. Bu nedenle Almanya'dan getirdiği profesörlerle ilk kez Ankara'da Sümeroloji eğitimini başlattı. Kuşkusuz bir ülkede bilimin kökleşmesi kolay değildir. Bu küçük kitap ve diğer kitaplarım İstanbul Arkeoloji Müzelerinde Sümer belgeleri üzerinde uzun yıllar yaptığım çalışmalarımın çocuklarımıza ve halkımıza sunduğum birer küçük ürünüdür. Bunlarla ölümsüz atamızın isteğini geç de olsa biraz yerine getirebiliyorsam ne mutlu bana. Bize bu yolu açan ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü yine şükranla anıyorum. 10 Eylül 1997 Muazzez İlmiye Çığ. Zaman Tüneliyle Sümer'e Yolculuk. Size kendimi tanıtayım. Ben bir Sümerli çocuğum. Adım Ludingira. Anlamı Tanrı'nın adamı. Adımı söylemek size zor gelirse kısaca Lu diyebilirsiniz. Tam 14 yaşındayım. 6 yıldan beri okula gidiyorum. Eğer okulda her bilgiyi öğrenmek istersem en az 5 yıl daha okumam gerek. Boyum çok uzun değil. Kara saçlı, kara gözlüyüm. Ama derim kara değil. Zaten bizim halkımız hep kara gözlü, kara saçlı. Sanıyorum onun için biz kendimize kara başlı diyoruz. Ben şimdi yaşantımı, ülkemi tanıtmak için sizi zaman tüneli ile geçmişe götüreceğim. Hoşunuza gideceğini umuyorum. Geçmiş zaman deyince aklınıza ne gelir? Dün, geçen hafta, geçen ay, geçen yıl, geçen yüzyıl. Hepsi geçmiş zaman değil mi? Ama bizim yolculuğumuz çok daha eskilere uzayacak. Hazır mısınız? Yolculuğumuzu içinde bulunduğumuz 20. yüzyıldan çıkıyoruz. Bu yolculuğumuzda aynı topraklarda birbiri ardınca yaşayan uluslar, değişik kentler, yakılıp yıkılan yerler, savaşlar, bir yerden bir yere göçen insanlar görebilirsiniz. Ama biz oyalanmamak için onlara hiç bakmayacağız, bakmaya da zamanımız yok. 20. yüzyıldan ışık hızıyla gidiyoruz. 19. yüzyıl, 15. yüzyıl, 10. yüzyıl, 1. yüzyıl ve takvimimizin başı olan insanın doğum gününe geldik bile. Yolculuğumuz sürüyor. İsa'dan önce 1. yüzyıl, 5. yüzyıl, 10. yüzyıl derken 20. yüzyıla ulaşıverdik. İşte bu benim yaşadığım yüzyıl. Sizin çağınızdan hemen hemen 4000 yıl önce. Geldiğiniz yer neresi diye soracaksınız şimdi. Sizin ülkenize yakın bir yer, Türkiye'nin güneydoğusunda bugün Irak dediğiniz yer. Buradan iki büyük nehir geçip güneyde denize dökülüyor. Bunların adı Fırat ve Dicle. Bizde onların adı Buranum ve İdigna'dır. Siz buraya iki nehir anlamına gelen Mezopotamya diyorsunuz. İşte benim vatanım. Bu iki nehir arasında. Buraya yüzyıllar boyu Sümer toprakları denmiş. Atalarım çok eski çağlarda buraya göç etmişler. Neden mi? Kendi ülkelerinde ağaçları, ormanları kesip bitirdiklerinden yağmurlar yağmamış, büyük bir kuraklık başlamış, nehirler, göller kurumuş. Ne tahıl ekebilmişler, ne hayvan besleyebilmişler. O yüzden binlerce insan, hayvanları, çoluk çocukları ile kendilerine uygun bir ülke bulabilmek için yola çıkmışlar. Yollarda açlıktan, yorgunluktan, soğuktan hastalananlar, ölenler olmuş ama yılmadan yürümüşler. Ve sonunda bir de bakmışlar ki bol sularıyla iki nehir karşılarında akıp duruyor. Ancak kıyıları bütün bataklık. Bataklıktan sonra gelen kısım da kupkuru. Kuruluktan ve sıcaktan topraklar yarık yarık olmuş. Hemen kadın erkek, çoluk çocuk kolları sıvamış ve hep birlikte çalışarak su yolları, kanallar açmışlar. Böylece hem bataklıklar kurumuş hem de kuru toprak sulanmış. Şimdi ülkem yemyeşil. İstediğimiz her bitkiyi yetiştiriyor ve pek çok hayvan besliyoruz. Bu hayvanların sütünden, etinden besin olarak, yününden ve derisinden giysi olarak yararlanıyoruz. Hepsi o kadar çok oluyor ki tüketemiyoruz bile. Artanları verimsiz toprakları ya da tembel insanları olan komşu ülkelere gönderiyoruz. Bizim ülkemizde taş ve büyük ağaçlar yok. Toprağımızdan değerli madenler çıkmıyor. Onun için biz de o ülkelerden sağlıyoruz bunları. Gönderdiklerimize karşılık evlerimizi, tapınaklarımızı, heykellerimizi yapmak için taşlar, ağaç kütükleri, süs eşyaları, kapkaçak yapmak için de altın, gümüş, bakır gibi değerli madenleri alıyoruz. Benim doğup büyüdüğüm kentin adı Nippur. Burası baş tanrımızın yeri olduğu için çok önemlidir. Biliyor musunuz, bizim pek çok tanrı ve tanrıçamız var. Çok çok eski çağlarda yaşayan atalarımız, yeryüzünde nasıl insanları yöneten yöneticiler varsa, göğü, yeri, suyu, havayı, güneşi, ayı, yıldızları, fırtına ve yağmuru, dağları, nehirleri var edip yöneten varlıkların da bulunduğuna inanmışlar. Onları tanrı ve tanrıça diyerek çeşitli adlar koymuşlar. Tanrılar arasında insanların iyi veya kötü davranışlarını, hastalıklarını denetleyenler varmış. Onları insan görüntüsünde düşünmüş atalarımız, ancak insanlardan kat kat güçlü ve ölümsüzlermiş. İnsanların nasıl oturacak evleri varsa, tanrılarımızın da evleri olmalı diye düşünenler, onlar için de görkemli evler, tapınaklar yapmışlar ve hangi tanrının evi ise onun, eşinin ve çocuklarının taşlardan heykellerini yaparak bu evlerin içine koymuşlar. Bu gelenek hep sürüp gidiyor. Zaman zaman arkadaşlarımızla konuşurken, acaba atalarımız bize görünmeyen bu tanrıları görmüş, onlarla konuşmuşlar mıydı ki onları insan gibi görüntülemişler diye birbirimize soruyoruz. Biz insanları denetlemekle görevli olan tanrıçamız her zaman yanımızdadır. O büyüklerin, anne ve babaların çocuklarına iyi davranmalarını, çocukların da onlara saygılı olmalarını, çevremizi korumamızı, başkalarına zarar vermememizi ister. İyi olanları ödüllendirir, kötü olanları cezalandırır. Tanrılarımız için yapılmış büyük evler, daha doğrusu tapınaklar, kentlerimizin en büyük süsüdür. Onlar yüksek yerlere yapıldığından uzaktan çok görkemli görünür. Bazılarının yanında göğe değecekmiş gibi uzanan ziguratlar bulunuyor. Bunlara bir tür kule de diyebiliriz. Merdivenleri dışarıda bulunuyor. Söylediklerine göre tam 300 basamaklıymış. Bir gün tapınağın avlusuna girip bu merdivenlerden çıkmaya başladım. Birden arkamdan sesler duydum. Başımı çevirip bakınca bana "İn aşağı!" diye bağıranları gördüm. Bir kabahat yaptığımı sanarak çok korkmuştum. Aşağı indiğimde orada bekleyen tapınak görevlileri kolumdan tutup "Oraya çıkmanın yasak olduğunu bilmiyor musun?" diye biraz daralır, biraz hoşgörülü bir sesle konuşunca korkum geçmişti. Boynumu bükerek bilmediğimi söyledim ve özür diledim. "Haydi, buralarda gezinme, evine git," diye beni kapıdan çıkardılar. Ben o kulenin üstündeki odayı da görmek istiyordum. Oraya ancak din görevlilerinden gökyüzünü inceleyenler çıkabilirmiş. Onlar yıldızların verdiği işaretleri okuyarak insanların geleceğini söylerlermiş. Çarşılarımızda gezmeyi çok seviyorum. Küçükken annem veya babam çarşıya giderken hemen takılırdım onlara. Şimdi yalnız ya da arkadaşlarla gidiyorum. Neler yok ki çarşılarımızda? Bakırcılar, dericiler, çanak çömlek yapanlar, kumaşçılar ile altın, gümüş ve değerli taşlardan süs eşyaları yapan kuyumcular her yanı sarmıştır. Ayrıca yazı satan yazıcı dükkanları da bulunuyor. Bunlardan birisi de benim babamın dükkanıdır. Bizim insanlarımız arasında yazabilen çok az olduğu için mektup, senet, sözleşme yazdırmak isteyenler onlara gider ve gümüş karşılığında yazdırır. Bazen arkadaşlarla Branum, Fırat Nehri kıyısına gideriz. Orayı görmenizi çok isterim. Suyun üzerinde birçok kayık ve yelkenli. Bir kısmı Nippur'dan başka kentlere, bir kısmı da başka kentlerden Nippur'a eşya taşır. Beni en çok ilgilendiren yük dolup büyük kayıkların insanlar tarafından kıyılardan iplerle çekilmesi. Çeken insanlar sıcaktan kanter içinde omuzları öne doğru eğik, bellerine geçirilmiş halatlarla ne kadar zor yürür. Onlara çok acırım. Bunların çoğu savaş tutsaklarıdır. Nehrin kıyısında deniz araçlarının yanaşması için birçok iskele var. Bu iskelelerin karşısındaki pazarlarda ne ararsanız bulursunuz. Satıcıların alıcı çağıran sesleri, alışveriş yapmaya gelen insanların gürültüleri uzaklara kadar yayılır. Balıkçıların yanına gitmekten pek hoşlanmam. Niye mi? Çünkü nehirlerden henüz tutulan koca koca balıklar sudan çıkarılınca ölmek üzere olduklarından çırpınır dururlar. Onların o acıyla çırpınmaları bana pek dokunur. O acıyı sanki ben çekiyormuşum gibi olurum. Öte yandan babamın satın aldığı balıkları annem pişirdiği zaman yemeye doyamam. Kentimizin tam ortasında kocaman bir park var. Ortasından da büyük bir su kanalı geçiyor. O parkta oynamayı pek seviyorum. Hele çok sıcak günlerde ağaçların altında serinlemek ne kadar iyi oluyor. Birkaç kez arkadaşlarla okuldan kaçıp o parka gitmiştik. Ama bir gün babam nasıl olduysa okuldan kaçtığımı duymuş. Parkta tam biz oyunun en heyecanlı yerindeyken kulağıma yapışmaz mı? Az daha korkudan altımı ıslatacaktım. Okuldan nasıl kaçar ve buralara gelirsin? Utanmıyor musun diye gürleyerek yanağıma iki tokat indirdi. Canım çok yanmıştı ama ağlamaya bile korktum. Yürü bakalım okula. Seni oraya okuman için gönderiyorum. Sokaklarda sürtmen, parklarda oynaman için değil diyerek durmadan azarlıyordum. Okula gidip beni öğretmene teslim edince bir dayak daha yiyeceğimi sanmıştım. Tir tir titriyordum. Öğretmenim halime acımış olacak ki bana dayak atmak yerine okuldan kaçmamın hem okulun disiplinine karşı gelmek hem de derslerde arkadaşlarımdan geri kalmak olduğunu anlattı. Bir daha yapmamam için benden söz aldı. Korkmuş ve utanmıştım. O günden sonra hiç kaçmadım. Bundan sonra da kaçmayacağım kuşkusuz. Ne olurdu, babam da tokat atacağı yerde öğretmenim gibi bana hatamı ve bunun nelere yol açacağını anlatsaydı. Bizim annelerimiz ve babalarımız hep öğretmene saygılı olmamızı, okulu sevmemizi söyler. Öğretmenler kutsal kimselerdir bizim için. Sizce de öyle değil mi? Bize okuma yazmayı, bütün bilgileri büyük bir özveriyle öğreten onlar. Ama bazen onların bu değerini unutup arkalarından söylendiğimiz de olmuyor değil. Okul deyince okula ilk başladığım gün geldi aklıma. O gün ne heyecanlı ne korkulu idim bilemezsiniz. gece uyuyamamıştım. Hiç adetim olmadığı halde sabahleyin güneş tanrımız daha çıkmadan bahçeye indim. Kölelerimizle birlikte tavuklara, öteki hayvanlara yem verdim. Annem okulda yemem için yuvarlak iki çörek hazırlamış. Babam da yazı yazmam için inceli kalınlı, uçları üçgen biçiminde kesilmiş kamıştan kalemler yapmış. Tümünü bir torbaya koyup elime verdiler. Okula babam götürdü beni. Yolda giderken hep nasıl okuyacağım, nasıl yazacağım? Arkadaşlarım iyi olacak mı? Oyun oynayabilecek miyim? Annemi ve evimi özleyecek miyim diye düşündüm durdum. Okul tapınağın bulunduğu alanın içinde. Kapıdan büyük bir avluya girdik. Bir sundurma çevresinde odalar görünüyordu. Kapıları kapalıydı, hiç ses yoktu. İçimden, burası okulsa çocuklar nerede diye sordum. Meğer çocuklar bu odaların içindeymiş. Babam korkmayayım diye biraz geç getirmiş beni. Bizi uzun boylu, şişmancı biri karşıladı. Okulun başıymış. Onu görünce nedense içime bir korku düşüverdi. Babam ona, işte size söylediğim oğlum Nudingira. Onu size veriyorum. Her türlü bilgiyi öğrenmeden buradan çıkarmazsınız. Eti sizin, kemiği benim dedi. Bunun ne demek olduğunu bilmediğim için öyle şaşırmıştım ki. Acaba benim etimi mi yiyecekler diye aklımdan bile geçirdim. Sonradan babama bunun anlamını sordum. İstediğiniz kadar dövebilirsiniz ama sakın kemiklerini kırmayınız demekmiş. Karşıda elinde uzun kamışla dolaşan bir adam daha duruyordu. Acaba çocukları bu kamışla mı dövüyorlar diye düşündüm. Okulun başı, biz ona Ummiya diyoruz. Elimden tuttu, başladık yürümeye. Eyvah, babamdan da ayrılıyordum. Kendimi öyle yalnız, öyle zavallı hissettim ki, sanki annemi babamı bir daha hiç göremeyecekmişim gibi geldi. Ummiya beni bir odaya sokup öğretmeni. İşte size yeni bir öğrenci. Babası onu her bilgiyi öğrenmeden buradan çıkmamak üzere bize getirdi dedi ve beni bırakıp odadan çıktı. Çocuklar yerlere serilmiş hasır üzerinde dizlerinde kamıştan yapılmış altı düz küçük birer sepetle oturuyorlardı. Öğretmen benim elime de bir sepet verdi ve köşede duran bir kil yığınını göstererek oradan bir parça al ve şuraya otur dedi. Önde oturan çocukları sıkıştırarak bana bir yer açmıştı. Hemen bir topak yumuşak kili alarak gösterilen yere diz üstü oturdum. Otururken bir yandan da göz ucuyla çocukları ve odayı gözlüyordum. Görünüşe göre odada en küçük ben idim. Karşımızda yüksekçe bir oturma yeri, yanında da duvara dayalı uzunlu kısalı, kalınlı inceli kamışlar vardı. Orası öğretmenin yeri olmalı. Çocukları görebilmesi için yüksekçe yapılmış dedim içimden. Ya o kamışlar bizi dövmek için miydi? Birdenbire sanki hepsiyle bana vuruluyormuş gibi titredim. Ben bunları aklımdan geçirirken öğretmen yanıma gelerek, "Bak, kili böyle yapacaksın. Kamışı da üzerine şöyle bastıracaksın." diye gösterdi. Kili iki avucumun içine alarak elma gibi yuvarladım ve iki yandan bastırıverdim. Kenarları yuvarlak mercimek şeklinde bir şey oldu. Öğretmen torbamdaki kamışlardan birini seçerek kil üzerine bastırdı ve haydi bunun gibi yapmaya başla dedi. Ben büyük bir dikkatle kamışı onun gösterdiği gibi bastırmaya çalışıyordum. Her bastırılışta baş kısmı üçgen biçiminde bir çizgi çıkıyordu. Bir ara canım sıkıldı, başladım kili avucumun içinde yoğurmaya. Önce yine yüz yuvarlak yaptım, sonra da onu biraz yassılttım. Ayırdım ve yuvarlak yaptığım küçük bir parçayı üzerine yapıştırdım. Kopardığım küçük bir kil parçasını da ince uzun yaparak arkasına ekleyince ayakları olmayan bir hayvana benzemişti. Pek hoşlanmıştım bu işten. Derken bizim öğretmen çıka geldi. Elimdekini görünce birdenbire yüzü öyle asılmıştı ki neredeyse korkudan çişim yapacaktım. Hemen "Nerede yazın? Neden yazmıyorsun?" diye çıkıştı. Ne yapacağımı şaşırmıştım. Boynumu büktüm, bir çırpıda kili daha önceki şekle soktum ve kamışla aynı çizgileri yapmaya başladım. Güneş tanrımız yerin altına giderken bizi de evlerimize gönderdiler. İçinde henüz tam kurumamış, sizin tablet dediğiniz dublar olan sepetler elimizde evimize yollandık. Ben büyük bir özlemle kendimi eve attım. Herkesin beni ne kadar merakla beklediğini tuttukları soru yağmurundan anladım. Kimi okulda eğlendin mi, kimi çocuklarla arkadaşlık edebildin mi, kimi de öğretmenini sevdin mi diye soruyordu. Aslında sokakta oynamak varken akşama kadar kapanmak pek hoşuma gitmemişti. Ama hem birçok arkadaş edinmek hem de bir şeyler öğrenmek fena değil diye kendimi avutuyordum. İlk günden sonra o heyecanım ve acemiliğim yavaş yavaş geçmeye başladı. Yeni arkadaşlarım olmuştu. 30 gün süren bir ay içinde 3'ü kutsal gün, 3'ü de dinlenme günü olmak üzere 6 gün evde kalıyorduk. Bu da okula özlemle gitmeme yol açıyordu. Yazıya da daha bir hevesle yazmaya başlamıştım. O sıkıcı düz çizgilerden sonra bu, ba, bi, tu, ta, ti, ab, ub, ip, tam, tum, tim gibi heceler yazılı bizim dup dediğimiz kitabı verdiler elimize. Bu bizim alfabemizmiş. Okumayı söktükten sonra kadın ve erkek adlarından oluşan listeleri kopya etmeye başladık. Bu yazımızı kolay öğretebilmek için öğretmenlerimizin bulduğu bir yöntemmiş. Listelerden oluşan kitaplardan parça parça kopya ediyoruz. Bazen güç öğrenen çocukların dubunun sol yanını öğretmen güzel yazısıyla yazar, çocuklar da buna bakarak güzel yazmaya çalışır. Biliyor musunuz, yazı yazmak bizde bir sanat sayılır ve bütün sanatlar içinde en zor olanı yazı sanatıdır denir. Yazı, sanatın babası, konuşmanın da annesi imiş Sümerlilere göre. Bundan yüzlerce yıl önce atalarımız yazmak istediklerinin resmini yaparak yazıya başlamışlar. Hem de taşlar üstüne. Bir taş üzerine resim yapmak kolay mı sizce? Kolay değil, değil mi? Sonraları çanak çömlek yaptıkları kil üzerine yazmayı denemişler. Kil, bizim güneşimizin yakıcı sıcağında çabuk ve çok iyi kuruduğundan yazı için çok elverişli bulunmuş. O zamandan beri hep kil üzerine yazılıyor. Yazılacak konuya göre büyük ya da küçük bir kil parçası alınır, ona dikdörtgen şekli verilir. Konu uzun ise onu çizgilerle bölümlere ayırıyorlar. İçine 500.000 satır yazılabiliyor. Biz onlara kitap diyoruz. Ben henüz onları yazacak düzeyde değilim. Daha çok yıl var öyle yazabilmem için. Yazı kil üzerine yazılmaya başladıktan sonra yavaş yavaş değişmiş. Biliyorsunuz, her istediğimizi resimle anlatamayız. Örneğin ayak demek istersek bir ayak resmi yaparız. Ama gideceğim ya da gidiyorum yazmak istersek resimle gösteremeyiz. Bunun için atalarımız resimlere bazı işaretler eklemişler ya da şimdi burada size anlatmam uzun sürecek yöntemlerle yüzyıllar boyu çalışıp yazımızı geliştirmişler. Her istediğimizi yazacak düzeye gelmişiz. Ama yüzlerce yazı işareti öğrenmek zorundayız. Üstelik bir işaretin de kaç türlü okunuşu var. O yüzden bizde okuyan çok az. Benim okumaya hem hevesim hem de yeteneğim var. Babası okumuş olan çocukların okula gitmesi zorunlu. Bunlar arasında fazla yeteneği olmayanlar yazıyı biraz öğrenince ayrılıyorlar. Onlar çok küçük işlerde çalışabilir. Okulun verdiği bütün bilgileri öğrenenler saraylarda, tapınaklarda, özel yerlerde yazıcı, yüksek memur olarak ya da okullarda öğretmen, bilgin olarak çalışırlar ve çok saygı görürler. Üstelik onların kentte ayrı mahalleleri, bir de evleri vardır. Babam da yazıcı olduğundan biz de o mahallede oturuyoruz. Çevremizi temiz tutmak zorundayız. Tanrılarımız da bizim temiz olmamızı ister. Okulda da temizlik önde gelir. Temiz olmayan çocuklar dayağı hak etmişlerdir. Aramızda verilen ödevleri yapmayan, oturdukları yerde duramayan çocuklar var. Öğretmen onlara kızdığı zaman bulunduğu yerden çocuğun uzaklığına uyacak kamışı alır, küt diye rastgele bir yerine vurur. Ödüm patlar bana da vuracak diye.